Ayrım 42.
Hiç durmaksızın ve hep aynı tonda piti piti piti diyordu bu ses. Sonra yalnızca ti ti ti biçimini aldı. Hemen arkasından gene piti piti piti oldu. Sonra da yeniden ti ti ti biçimine girdi. Bu hışırtılı müzikle birlikte üzerinde ve yüzünün tam ortasına rastlayacak biçimde incecik iğnelerle küçücük ışınlardan oluşan sanrısal bir varlığın yükseldiğini görür gibi oluyordu. Bu kendisine alabildiğine zor geldiği halde yükselen varlığın yıkılmaması için çaba gösterip dengesini koruması gerektiğini duyumsuyordu. Gel gelelim ne denli çabalasa o yükselen yapı devrilip yıkılıyor, sonra da o hışırtıyı andıran müziğin sesiyle uyumlu bir biçimde yeniden oluşuyordu. Prens Andrei uzuyor ve yayılıyor diye mırıldandı. Uzadıkça uzuyor, yayıldıkça yayılıyor. Bir yandan o iğnelerden oluşan ve durmaksızın yayılarak yükselen yapıyı, gözü arada bir mumun bir yuvarlak içine alınmış kırmızı ışığına takılarak seyrediyor. Bir yandan da kara fatmaların hışırtısına ve yastığa ya da yüzüne konup duran sineğin vızıltısına kulak kabartıyordu. Sineğin yüzüne her değişinde bir yanma duyar gibi oluyor. Aynı zamanda da bu sineğin yüzünün üzerinde yükselen o yapıyı nasıl olup da yıkmadığına şaşıyordu. Bütün bunlardan başka önemli olan bir şey daha vardı. Kapıdaki beyazlık. Bir sfenks heykeliydi bu ve prense dayanılmaz biçimde ağırlık veriyordu. Prens Andrei belki de masanın üzerine bırakılmış bir gömlektir kim bilir diye mırıldandı. Bunlar da ayaklarımdır diye geçirdi aklından. Oradaki de kapı işte. Peki ama niçin hep böyle uzayıp yayılıyorlar? O ses gene yükseldi. Bir de bu ses yok mu? Kesilmek bilmeyen bu ses. Bu piti piti piti. Şimdi de ti ti ti. Ve işte yeniden piti piti piti. Prens Andrei belli belirsiz düşünüyordu bunları. Sonra kim olduğu belirsiz birine yalvarırcasına, "Yeter ne olur yeter," diye fısıldadı hafifçe. "Kes şunu, lütfen kes artık." Kısa aralıklarla birkaç kez yineledi bu isteği. Her aralıkta belirsizliklerden sıyrılmış bir düşünce doğuyordu gene ve içinde olağanüstü belirgin, şiddetli bir duygu uyanıyordu. Zihni bulanıklıktan birdenbire ve tam anlamıyla kurtularak saydamlaşıyor ve "Sevgi, evet sevgi," diye düşünüyordu. Ama birini bir şey karşılığında herhangi bir itkiyle ya da bir amaçla sevmeye dayanan sevgi değil, hayır. Ölüm döşeğindeyken düşmanını görüp de bütün her şeye karşın ona karşı ilk olarak duyduğum sevgi. İnsan ruhunun özü olan sevgiyi, herhangi birine yönelmesine gerek olmayan sevgiyi duydum işte ben. Ve bu mutluluk verici duyguyu şimdi de yaşıyorum. İnsan kardeşlerimizi sevmek, düşmanlarımızı sevmek. Değer verdiği bir varlık için insanca bir sevgi besleyebilir bütün herkes. Ama düşmana duyulan sevgi ancak ilahi bir sevgi olabilir. Nitekim işte ben bundan ötürüdür ki o adamı sevdiğimi duyumsadığım vakit böyle bir sevince gömüldüm. Ne oldu o adam? Sağ mıdır acaba? Birine beslenen insanca sevgi nefrete dönüşebilir ama ilahi bir sevgi hiç değişmez. Ne ölüm yok edebilir onu ne de herhangi başka bir şey. Ruhun özü bu sevgidir işte. Oysa ben ömrüm boyunca ne deyin çok insandan nefret etmişimdir. Üstelik de bütün insanlar arasında hiç kimseyi ondan daha çok sevmemiş ve hiç kimseden de ondan nefret ettiğim deyin nefret etmemişimdir. Sanrısında birden Natasha canlandı. Ama onu eskiden olduğu gibi yalnızca içinde zevk uyandıran iyi ve güzel yönleriyle görmüyordu. İlk kez ruhunda olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Böylece duygularını, çektiği acıyı, duyduğu utancı ve pişmanlığı anladı. İlk kez verdiği ret cevabıyla ne deyin zalimce davrandığını ve onunla ilişkisini kesmekle ne deyin katı yüreklilik gösterdiğini kavruyordu şimdi. Onu bir kez daha olsun görebilsem, bir kez olsun o gözlere bakarak demeliyim ki, gene piti piti piti, ti ti ti sesi duyuldu. Sonunda sinek kendini bir yere çarptı ve Prens Andrei birden bambaşka gerçeklere dayanan sayıklamalar dünyasına gömülüverdi. Bu dünyada olağanüstü bir şey olmuştu. Gene bir yapı devrilmeden, parçalanmadan yükseliyor, gene bir şeyler yayılıyor, mum gene kırmızı bir yuvarlak oluşturarak yanıyor, kapının yanında gene aynı gömlek bir sphinx biçiminde duruyordu. Ama bütün bunlardan başka bir gıcırtı duymuştu. İçeri serin bir rüzgar taze bir koku getirmiş ve kapının önünde ayakta duran başka bir sphinx belirmişti. Bu seferki Sphinx'in bir yüzü vardı ve o solgun yüz, o pırıl pırıl gözler, o sırada Prens Andrei'nin düşündüğü Natasha'nın yüzüydü ve onun gözleriydi. Prens Andrei, ah bu bir türlü sona ermeyen sayıklamalar bana ne deyin ağır geliyor diye düşünerek bu yüzü sanrısından silmeye çalıştı. Ama o karşısında gerçeğe özgü bir güçle sarsılmadan duruyor, üstelik yaklaşıyordu. Prens Andrei o eski tertemiz düşünce dünyasına dönmek istedi ama artık bunu yapamıyordu. Sayıklamalarında yaşadığı dünya gene onu içine çekiyordu. O hafif hışırtılı ses tek düze bir mırıltı durumunda sürüp gidiyordu. Bedeninde bir ağırlık vardı, bir şey uzayıp gidiyor ve o tuhaf yüz hep karşısında duruyordu. Prens Andrei bütün gücüyle düşüncelerini toplamaya çalışarak yattığı yerde kımıldadı. Birden kulaklarında bir çınlama oldu, gözleri bulandı, suya dalan bir insan gibi bayılıverdi. Kendine geldiği vakit Natasha, o dünyada yaşayan bütün insanların arasında, gizli yalnız ona açıklanan o yepyeni, o tertemiz, o ilahi sevgiyle, herkesten fazla sevmek istediği Natasha, diz çökmüş olarak karşısında duruyordu. Prens Andrei, gördüğünün gerçek, canlı Natasha olduğunu anladı. Ama buna şaşmadı. Yalnızca sakin bir kıvanç duyuyordu. Natasha dizüstü duruyor, korkuyla gözlerini hiç ayırmadan, kendinde kımıldayacak güç bulamayarak prense bakıyor, hıçkırıklarını tutmaya çalışıyordu. Yüzü sapsarı ve devinimsizdi. Yalnız çenesinde bir titreme vardı. Prens Andrei esen bir gülümseyişle elini uzattı. ''Siz misiniz?'' dedi. ''Ne mutluluk!'' Natasha çevik ama önlemli bir devinimle dizlerinin üzerinde ona doğru biraz daha sokuldu, yavaşça elini tuttu, eğildi, dudaklarını değdirerek öpmeye başladı. ''Bağışlayın beni'' diye fısıldayarak başını kaldırıyor, kesik kesik, ''Yaptıklarım için beni bağışlayın'' dedi. Ve dudaklarını prensin eline dokundurarak onu daha sık öpmeye başladı. Prens Andrei gözlerini görebilmek için Natasha'nın yüzünü eliyle yukarı doğru kaldırdı. ''Seni eskisinden daha çok, eskisinden de kutsal bir sevgiyle seviyorum'' dedi. Mutlu gözyaşlarıyla dolu olan gözler ürkek ürkek, aynı zamanda acılarını paylaşma isteği ve sevinçle karışık bir sevgiyle bakıyordu ona. Dudakları şişmişti Natasha'nın. Zayıf ve solgun yüzü, güzel olmak şöyle dursun, korkunçtu. Ama Prens Andrei bu yüzü görmüyordu. Onun gördüğü Natasha'nın pırıl pırıl gözleriydi ve bu gözler çok çok güzeldi. Prens Andrei ile Natasha'nın arkasında bir konuşma duyuldu. Artık iyice uyanmış olan uşak Piotr doktoru uyandırıyordu. Ayağının ağrısından gözüne uyku girmeyen Timohin çoktandır olup bitenleri fark etmişti ve çıplak bedenini çarşafla örtmeye çalışarak büzülüp duruyordu yattığı bankta. Doktor yattığı yerde doğruldu. Bu da ne demek? Gene sert bir sesle hemen ekledi. Lütfen gidin buradan bayan, lütfen. Aynı anda Natasha'nın yerinde olmadığını gören kontesin gönderdiği hizmetçinin kapıyı yavaşça vurduğu işitildi. Uykusundan uyandırılmış bir uyur gezer gibi odadan çıkıp kendi odalarına gitti Natasha. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yatağına kapandı. O günden sonra Rostovların ilerledikleri yol boyunca Natasha her konakladıkları, her dinlendikleri yerde Bolkonski'nin başucundan hiç ayrılmadı. Doktor bile genç kızın bu deyin dirençli olabileceğini, hastaya bakım konusunda bu deyin beceriklilik gösterebileceğini hiç beklemediğini açıklamak zorunda kalmıştı. Prens Andrei'nin yolda kızın kucağında ölmesi olasılığı, ki doktora göre kesinlikle böyle olacaktı, kontese ne deyin korkunç görünürse görünsün, kadıncağız Natasha'ya engel olamıyordu. Gerçi bir aradan sonra Prens Andrei ile Natasha arasında yeniden canlanan bu yakınlaşmanın sonucu olarak eski nişanlılık bağının yenileneceği geliyordu aklına. Ama hiç kimse bundan söz etmiyordu. Ölüm kalım sorunu yalnız Bolkonski'nin başında değil, bütün Rusya'nın üzerinde çözümlenmemiş olarak havaya asılı duruyor, başka bütün varsayım, tasarı ve düşünceleri dışlıyordu. 33. Pierre 3 Eylül günü geç uyandı, başı ağrıyordu. Sırtından çıkarmadan yattığı giysisi ona ağırlık veriyordu. İçinde bir gün önce utanılacak bir davranışı olduğunu duyumsattıran belirsiz bir duygu vardı. Bir gün önce yüzbaşı Ramballe yaptığı konuşmaydı bu. Saat 11'di ama dışarıda hava tuhaf bir biçimde karanlık görünüyordu. Pierre yerinden kalktı, gözlerini ovaladı ve ancak Gerasim'in çalışma masasının üzerine koyduğu kabzası oymalı tabancayı görünce anımsadı nerede olduğunu ve o gün ne yapması gerektiğini. Yoksa artık geç mi kaldım diye düşündü bir an. Hayır, herhalde Moskova'ya 12'den önce girmez. Üstünü başını düzeltip tabancayı aldı ve dışarı çıkmaya hazırlandı. O sırada ilk kez aklına bir düşünce geldi. Bu silahı nasıl taşıyacaktı? Bunu elinde taşıyarak sokakta dolaşamazdı ya. Tabancayı geniş kaftanın içine bile saklamak zordu. Görünmeyecek biçimde kuşağının içine ya da koltuğunun altına da saklayamazdı. Üstelik tabanca boştu, onu doldurmaya vakit bulamamıştı. Zarar yok, kılıç kullanırım diye söylendi. Oysa kendi kendine yapmak istediği işi ayrıntılarıyla düşünürken vardığı sonuca göre 1809'daki o üniversite öğrencisinin asıl yanlışı Napolyon'u kılıçla öldürmeye kalkışmasıydı. Ama sanki Pierre'in asıl amacı tasarısını gerçekleştirmek değildi de sanki kendi kendine o karardan dönmediğini ve onu yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını kanıtlamak istiyor gibiydi. Çabucak Sahareva Kulesi'nde tabanca ile birlikte satın aldığı kabzası yeşile çalan, demiri körlenmiş hançeri aldı ve yeleğinin içine sakladı. Kaftanına kuşak bağladı, başına şapkasını geçirdi, sonra gürültü etmemeye ve yüzbaşıyla karşılaşmamaya çalışarak koridordan geçip sokağa çıktı. O akşam aldırmazlıkla seyrettiği yangın gece iyice yayılmıştı. Moskova artık her yandan yanıyordu. Araba pazarı, Moskova arkası, ırmak boyu, konuklar yolcuhanı, Pavarovskaya caddesi, Moskova ırmağı üzerindeki mavnalar ve Dorgomilov köprüsünün yanındaki tezgahlar hep birden tutuşmuş yanıyorlardı. Pierre, Povarskaya caddesinin sokaklarından Arbat alanına, Aziz Nikola kilisesinin yanına gidecekti. Çünkü çoktandır yapacağı işin orada olmasına karar vermişti. Evlerin çoğunda dış kapılar kilitli, panjurlar kapalıydı. Caddeler, yan sokaklar boştu. Havada bir yangın ve duman kokusu vardı. Yolda tek tük kaygılı ve ürkek yüzlerle dolaşan Ruslarla, kentli olmadıklarını, yalnız karargah kurduklarını belli eden bir tavırla caddelerin orta yerinden giden Fransızlara rastlıyordu. Ruslar da Fransızlar da Pierre'e şaşkınlıkla bakıyorlardı. Şişmanlığından ve bütün varlığından taşan, tuhaf, somurtkan, kararlı tavrından değil, bu adamın hangi sınıftan olduğunu anlayamamalarından ileri geliyordu. Fransızlar da ona şaşkınlıkla bakıyorlardı. Çünkü kendilerine korku ve merakla bakan bütün öbür Rusların tersine, Pierre onlara hiç mi hiç önem vermiyordu. Bir evin kapısı önünde anlatmak istediklerini anlamayan Ruslarla tartışan üç Fransız, Pierre'i durdurarak Fransızca bilip bilmediğini sordular. Pierre hayır anlamına başını sallayarak oradan uzaklaştı. Bir başka yan sokakta yeşil bir sandığın yanında nöbette duran bir er ona bağırdı. Ve ancak bu buyurgan bağırış yenilenip de nöbetçi erin tüfeğini eline aldığı duyulunca Pierre sokağın öbür yanına geçmesi gerektiğini anladı. Çevresinde olup bitenlerden hiçbirini görmüyor, hiçbir şey anlamıyordu. Tasarısı, sabırsızlık ve dehşetle kendisine yabancı, korkunç bir şey olarak yaşıyordu içinde. Bir gece önceki denemeden ötürü herhangi bir etki altında kalıp kararlılığını yitirebileceğinden korkuyordu. Ama talih, içinde bulunduğu bu ruh halini, gitmek istediği yere varıncaya değin tam anlamıyla korumasına olanak vermeyecekti. Yolda herhangi bir şey ona engel olmasa bile tasarısının yerine getirilmesi olanaksızdı. Çünkü Napolyon 4 saat önce Dorogomilov Köprüsü'nden Arbat'a, oradan da Kremlin Sarayı'na geçmişti. O sırada müthiş bir can sıkıntısı içinde Çar'ın saraydaki çalışma odasında oturuyor. Yangınların söndürülmesi, soygunların önlenmesi ve kentte oturan insanların yatıştırılması için gereken önlemler konusunda ayrıntılı buyruklar veriyordu. Ama Pierre bunu bilmiyordu. Yaratılışlarına aykırı bir nitelikte olduğu için yerine getirilmesi olanaksız bir işi inatla yapmaya karar vermiş insanlar, üzüntü çekerek kendini bütün varlığıyla onu bekleyen işe vermişti. Tam kararın uygulayacağı anda istencinin zayıflamasından ve bu yüzden kendisine olan saygısını yitirmesinden korkuyor ve buna önceden üzülüyordu. Çevresinde olup biten şeylerden hiçbirini görmüyor, işitmiyordu. Ama tuhaf bir sezişle hangi yoldan gideceğini biliyor ve onu Povarskaya Caddesi'ne çıkaracak yan sokakları hiç şaşırmıyordu. Povarskaya Caddesi'ne yaklaştıkça biraz daha yoğun, biraz daha yaygın bir durum aldı duman. Yangından ötürü hava ısınmaya bile başlamıştı. Ara sıra evlerin damlarından, ateşten birer dil biçiminde alevler fışkırıyordu. Bir alay insan vardı sokaklarda ve bu insanlar daha kuşkulu görünüyorlardı. Ama Pierre çevresinde olağanüstü bir şeyler olup bittiğini duyumsadığı halde yangına gittikçe daha çok yaklaştığını anlamıyordu. Bir ucu Povarskaya Caddesi'ne, öbür ucu Gürcü Prensi'nin bahçelerine dayanan, büyük ve yapımı bitirilmemiş köprünün üzerinden geçen daracık yoldan giderken, yanı başında bir kadının içi yana yana ağladığını işitti birden. Uykudan uyanmış gibi durarak başını kaldırdı. Daracık yolun yanlarında kurumuş tozlu otların üzerinde, gelişi güzel yığınla ev eşyası atılmıştı. Kuş tüyü yastıklar, semaver, tasvirler ve bir de sandık. Toprağın üzerinde sandığın yanında, geçkince uzun üst dişleri alt dudağının üzerine gelen dişlek zayıf bir kadın oturuyordu. Sırtında uzun siyah bir manto, başında bir başlık vardı. Oturduğu yerde sallana sallana, söylene söylene, içi yana yana ağlıyordu kadın. 10-12 yaşlarında kirli entariler ve mantolar giymiş iki küçük kız, solgun ürkek yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle annelerine bakıyorlardı. 7 yaşlarında sırtında ceket, başına da babasının olduğu belli bir kasket giymiş küçük bir çocuk, yaşlı dadısının kucağında ağlıyordu. Yalın ayak, üstü başı kirli bir hizmetçi kız, sandığın üzerine oturmuş, sarıya çalan saç örgüsünü çözmüş, saçlarını toplayarak aralarında yanmış olanları topluyordu. Favorilerinin ucu dışarıya doğru yuvarlak bir biçimde kıvrılmış, dümdüz oturtulmuş kasketinin altında görünen saçları şakaklarına iyice yatırılmış, redingotlu, biraz kambur, orta boylu, memur kılıklı bir adamdı kadının kocası. Yüzünde kıl kıpırdamadan üst üste konmuş sandıkları oraya buraya itiyor, içlerinden giysiler çıkarıyordu. Kadın Pierre'i görür görmez ayaklarına kapandı. ''Beyefendicim, babacım, Hristiyan Ortodoksunuz değil mi? Kurtarın, yardım edin.'' Hep hıçkıra hıçkıra ağlayarak konuşuyordu. ''Kızım, benim kızım, küçük kızımı bıraktılar, yandı. Ah, ah, yavrum, seni bunun için mi büyüttüm? Yavrucum, ah, ah.'' Kocası herhalde yabancı bir insanın karşısında kendisini temize çıkarmak için kısık sesle karısına ''Yeter Maria Nikolaevna'' dedi. Herhalde kız kardeşi götürmüştür, başka nerede olabilir? Kadın birden ağlamasını keserek öfkeyle ''Budala, canavar!'' diye bağırdı. ''Sende vicdan yok ki, kendi çocuğuna bile acımıyorsun. Başkası olsa çocuğu ateşten kurtarırdı. Sanki baba değil, insan değil, taştan yapılmış. Lütfen bakar mısınız beyefendicim?'' Kadın böyle hızlı hızlı konuşarak hıçkıra hıçkıra Pierre'e döndü. Yanı başımızda yangın çıkmıştı, bize de sıçradı. Hizmetçi kız yangın var diye bağırdı. Her şeyi toplamak için atıldık. Üstümüzde ne varsa onunla dışarı çıktık. İşte toplayıp kaçırdıklarımız bunlar. Tasvirler, bir de çeyiz olarak getirdiğim yatak, gerisi mahvoldu. Çocukları aradım, bir de baktım ki kaleçka yok. Aman tanrım, ay! Kadın gene hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Yavrucuğum, sevgili yavrum, yandı kül oldu, yandı.'' Pierre, ''Peki ama nerede, nerede kaldı?'' diye sordu. Karşısındakinin yüzündeki heyecanlı ifadeden onun kendisine yardım edebileceğini anlamıştı, ayaklarına sarıldı. ''Abicim, beyefendicim!'' diye bağırdı. Koruyucum benim, hiç değilse beni avutacak bir söz söyleyin. Sonra hışımla ağzını yayarak uzun dişlerini daha çok gösteren bir tavırla hizmetçi kıza, Anişka git göster yolu, kaltak seni diye bağırdı. Pierre hemen tıkanırcasına, yolu sen göster, sen yolu göster, ben gerekeni yaparım dedi. Üstü başı kirli hizmetçi kız sandığın öbür yanından çıktı, saç örgüsünü düzeltti ve içini çekerek nasırlı çıplak ayaklarıyla daracık yoldan ileri doğru yürüdü. Pierre büyük bir baygınlıktan sonra birden ayılarak gene yaşama dönmüş gibiydi. Başını daha dik tutarak gözlerinde bir canlılık parıltısıyla hızlı adımlarla kızın peşinden gitti, önüne geçti ve Povarskaya Caddesi'ne çıktı. Bütün cadde yoğun bir duman bulutuyla örtülmüştü. Bu bulutun içinden yer yer dil dil alevler fışkırıyordu. Yangının önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Caddenin ortasında bir Fransız generali duruyor, çevresinde toplananlara bir şeyler söylüyordu. Yanında kızla birlikte generale yaklaştı ama Fransız erleri onu durdurdular. Birisi ona yasak geçilmez diye bağırdı. Kız buradan gidelim amcacım dedi. Yan sokaktan Nikulinlerin evinden geçeriz. Pierre gerisin geri döndü ve kıza yetişebilmek için arada bir zıplayarak yürümeye başladı. Koşarak sokağın öbür yanına geçti, sola dönüp yan sokağa saptı, üç evin önünden geçti ve sağa dönerek büyük dış kapıdan içeri girdi kız. Avlunun öbür yanına koştu, tahta bir çitin küçük kapısını açtı ve durakladı. Her yanı ışığa ve sıcağa boğarak yanan küçük eklenti bir daireyi gösterdi Pierre'e. Yapının bir ucu yıkılmıştı. Öbür ucu yanıyor, penceredeki aralıklardan ve damın altından fışkıran alevler gözleri kamaştırıyordu. ''Hangisi, eviniz hangisidir?'' diye sordu. Kız eklenti olarak yapılmış küçük daireyi göstererek, ''Ah!'' diye inledi, ''İşte orası, orasıydı bizim evimiz. Yavrucum, Kateşkam, sevgili küçük hanımım benim, yandı kül oldu, ah, ah!'' Anişka yangını görür görmez duygularını açığa vurma gereğini duymuş, inleyip duruyordu şimdi. Pierre ilkin eklenti daireye sokuldu ama öyle bir sıcak vardı ki küçük evin yanından dolaşmak zorunda kaldı ve pek de büyük olmayan bir başka evin yanına çıktı. Bu ev yalnız damının bir ucundan tutuşmuş ve önünde bir sürü Fransız toplanmış koşuşup duruyorlardı. Pierre bir şeyler taşıyan Fransızların önce ne yaptığını anlayamadı. Ama tam önünde bir Fransızın kılıcının küt yanıyla bir köylüye vurduğunu ve adamın elindeki tilki kürkünü almaya çalıştığını görünce belirsiz bir biçimde buranın soyulduğunu anladı. Ama şimdi bunun üzerinde duracak vakti yoktu. Yıkılan duvarlar ve çöken tavanların çatırtısı, uğultusu, alevlerin ıslığa benzeyen hışırtısı, halkın heyecanlı çığlıkları, alev duvarlarının üzerinden yer yer ya da kesintisiz olarak yukarı tırmanan bu pul pul altın kıvılcımlarla dolu duman bulutlarının birden aydınlanarak yükselişi ya da yere doğru çökerek yoğun simsiyah bir bütün durumuna gelip dalgalanması, duyduğu sıcaklık ve is kokusu, sonra çevrede hızla olup bitenler, yangınların her zaman uyandırdığı heyecanı uyandırmıştı Pierre'de de. Olup bitenler ona özellikle büyük etki yapıyordu.